Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ana evvelul muslimin kul اَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz o bağışlayandır, esirgeyendir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Aban 1399, Hicri Kameri 2 Rebiyussani 1442 ve Miladi Takvimle 18 Kasım 2020 Çarşamba. Bu sabahki yayınımızda az sonra ben Meysen Feriver ve arkadaşım Muhammed Bahtiyari ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Türkiye'de yabancılara konut satışına itiraz edilmesi, diniyle ilgili sorular ve cevaplar ve yaşam anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran milletinin ekonomik savaştaki direnişe sonuç vermiştir. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcili sözcüsü, İran her türlü maceracılığa cevap verme yeteneğine sahiptir. Garibabadi Adil El-Cubeyre hitaben, hatalarınızı başkalarının üzerine atmayın. Musevi, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları barış ve dostluk sınırlarıdır. Ve Bakü Erivan'dan tazminat istedi. Şimdi detaylar.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düşmanların millete karşı yürüttüğü ekonomik savaşa işaretle İran milletinin düşmanlarının 2,5 yılı aşkın bir süredir gösterdiği direnişin sonuç verdiğini kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ekonomik Koordinasyon Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada ülkenin kalkınma programının sürmesi ve dar gelirli vatandaşların geçim şartlarında açılım oluşturulması gerektiğine işaretle düşmanların komplolarına rağmen hükümetin halkın yardım ve işbirliğiyle yaptırım yapanlara kendi kötü amaçlarına ulaşmasına izin vermediğini ve İran halkının ekonomik koşullarının iyileşmesi için zemin sağladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Ruhani, koronavirüs ile mücadele çerçevesinde ülkede uygulanan yeni kısıtlamalar nedeniyle zarar gören meslek sahiplerine yardım yapılacağını vurguladı.
75 Amerikalı milletvekili, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yazdığı bir mektupta koronavirüs salgını sırasında İran ve diğer ülkelere yönelik yaptırımların hafifletilmesi çağrısında bulundu. İrna'ya göre mektupta yer alan 75 Amerikalı milletvekili Steven Mnuchin ve Mike Pompeo'dan koronavirüs ile mücadele için Amerika'nın yaptırımına tabi ülkelere korona test kitleri ve koruyucu ekipman göndermek için geçici bir izin vermelerini istedi. Son aylarda dünyada ve İran'da koronavirüsünün patlak vermesinin ardından uluslararası yetkililer ve çok sayıda ülke yetkilisi İran'a karşı tek taraflı ve yasa dışı Amerika yaptırımlarının kaldırılması çağrısında bulundu. Bununla birlikte Beyaz Saray yetkilileri İran'a karşı azami baskı politikası çerçevesinde yaptırımları da devam ettiriyor. Bu doğrultuda defalarca İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yeni yaptırımlar açıklandı. Washington'un temel ürünleri, hatta ilaç ve tıbbi maddeler ve cihazları tek taraflı bir şekilde yaptırımlara tabi tutması İran halkı, özellikle de koronavirüs hastaları için belli başlı sorunlara yol açmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, geçtiğimiz günlerde korona salgını sırasında Amerika'nın düşmanca politikalarını eleştirerek dünyanın tıbbi terörizmle bağlantılı olan Amerika ekonomik terörizmine karşı artık sessiz kalamayacağını söyledi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin herhangi bir maceracılığı önlemek veya maceracı girişime cevap vermek için askeri güç kullanma yeteneğine sahip olduğunu vurguladı. İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği Sözcüsü Ali Rıza Mir Yusefi, Donald Trump yönetiminin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıyı incelediğine ilişkin iddialara yanıt olarak Salı günü İran'ın nükleer programı yalnızca barışçıl amaçlı ve sivil kullanım içindir dedi. Mir Yusefi, NBC News'a verdiği demeçte Trump'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çekilmesi ve Amerika hükümetinin sert yaptırımları İran'ın nükleer programının barışçıl yapısını değiştirmedi ve bu barışçıl yaklaşım Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu raporları tarafından birkaç kez onaylandı dedi. New York Times pazartesi akşamı Donald Trump'ın Amerika ulusal güvenlik yetkilileriyle yaptığı toplantıda İran'ın nükleer tesislerine askeri bir saldırı hakkında konuştuğunu ve onların muhalefetiyle karşılaştığını yazdı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Danışmanı Adil El-Cübeyr'in son İran karşıtı açıklamalarına cevaben, Salı akşamı Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki İran İslam Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, eğer Riyad nükleer silah programı peşindeyse ya da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği yapmamak için bahane arayışındaysa haklı, cesur olup bedelini ödemelidir dedi. İrna'ya göre Kazım Garibabadi Twitter'da paylaştığı mesajında demagogların kullandığı klasik ve yaygın iki yöntemin projeksiyon ve terör olduğunu belirterek Adil El-Cübeyr'e hitaben suçlarınızı başkalarının üstüne atmayın dedi. Suudi Arabistan'ın dış ilişkiler danışmanı Adil El-Cübeyr yakın tarihli bir röportajda İran'ın nükleer programı durdurulmazsa Suudi Arabistan kendisinin nükleer silahlarla donatma hakkına sahip olacak dedi. Son aylarda Suudi yetkililer İsrailli ve Amerikalı yetkililerle birlikte İran'ın barışçıl nükleer programının Batı Asya bölgesi için bir tehdit oluşturduğuna dair yanlış suçlamalar ve iddialarda bulundular. Bu Suudi Arabistan ve müttefiklerinin içi boş bir iddiasıdır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ise nükleer faaliyetlerinin barışçıl yapısını ve İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na bağlılığını defalarca teyit etmiştir. Suudi rejiminin gizlice uranyum zenginleştirme faaliyetlerine başladığı söylenmektedir.
Tahran'daki İtalyan Büyükelçisi, Kanada'nın çıkarlarının korucusu olarak İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Kanada hükümetinin İran vatandaşlarına yönelik insan hakları ihlalleri konusunda bilgilendirildi. İran Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika Kıtası Genel Müdürlüğü Başkanı Rıza Nazar Ahari, Salı günü İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Giuseppe Peroni'yi İran'ın insan hakları ihlallerini kınamak için Kanada'nın çıkarlarının koruyucusu olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı ve Kanada'da yaşayan İranlı vatandaşların vatandaşlık ve konsolosluk haklarının gözetilmesi konusundaki ikiyüzlülük ve riyakarlık konusunda uyarıda bulundu. Kanada'da yaşayan 400 binden fazla İranlının son birkaç yıldır konsolosluk hizmetinden mahrum kaldıklarını kaydeden Nazar Ahari, Kanada hükümetinin konsolosluk veya çıkarları koruyan büronun kurulması taleplerini görmezden gelip bu insani sorumluluktan kaçmanın kabul edilemez olduğunu, bu ülkenin insan hakları iddialarına aykırı düştüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Kıtası Genel Müdürlüğü Başkanı şunlar söyledi. Kanada hükümeti bu ülkeyi dünyanın ekonomik yolsuzluklar ve mali suçluları için güvenli bir sığınak haline getirerek suçluları kovuşturma, tutuklama ve iade etme sorumluluğundan kaçmaya devam ediyor.
İran gümrük sözcüsü, İran'ın son 7 ayda Afrika kıtasıyla yaptığı ticaretin değerini 180 milyon 432 bin 161 dolar olarak açıkladı. İran'a göre İran gümrük sözcüsü Sedruhullah Latifi, Salı günü yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin son 7 ayda Afrika'daki 27 ülkeyle ticaret yaptığını söyledi. İranlı yetkili bu hacmin Amerika'nın yaptırımlarının devam ettiği koronavirüs salgının yaşandığı bir dönemde sağlandığını belirtti. Afrika 54 ülkeyle dünyanın en geniş ikinci kıtası sayılıp 1.3 milyar nüfusu ile küresel ortalamaya göre yüksek büyüme oranına sahiptir ve bu nedenle dünyanın gelecekteki potansiyel pazarlarından biridir.
İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ortak tarihi, kültürel ve dini kökleri iki ülkenin sınırlarını sonsuza kadar barış ve dostluk sınırlarına çevirdi, dedi. İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarına cevaben Salı günü şöyle bir tweet attı. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ortak tarihi, kültürel ve dini kökleri iki ülkenin sınırlarını sonsuza kadar barış ve dostluk sınırlarına dönüştürdü. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran sınırını ziyaretinde bu sınırı dostluk sınırı olarak nitelendirdi. Daha önce İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran ile ilişkileri ülkesi için stratejik bir konum olarak nitelendirdi ve Tahran-Bakü ilişkileri son yıllarda gelişiyor ve Bakü bu ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyor, dedi.
Azerbaycan Cumhuriyeti, Kelbecer bölgesine verilen zararlar ve bu bölgenin yıkımından dolayı Erivan hakkında uluslararası mahkemelerde dava açma niyetinde olduğunu açıkladı. Fars Haber Ajansı'nın Salı günkü haberine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'dan geri alınan topraklara yaptığı ziyarette tüm altyapı evler, binalar ve okullar yıkılmış, dedi. Aliyev, uluslararası mahkemelerde verilen büyük zararlardan ve tahribatlardan dolayı Ermenistan'dan tazminat isteyeceklerini ve Ermenistan'ın tüm zararlardan sorumlu tutulması gerektiğini sözlerine ekledi. Aliyev, uluslararası uzmanlar davet edilecek ve zararlar hesaplanacak, tazminat talep edeceğiz, dedi. Erivan'ın Bakü ve Moskova ile yaptığı anlaşmaya göre, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kontrolünde olacak 3 bölgeden biri olan Kelbecer bölgesidir. Bölge 25 Kasım'a kadar Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetine teslim edilmelidir. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki askeri çatışma bu yıl 27 Eylül'de tartışmalı Dağlık Karabağ topraklarında başladı. Son olarak sağlanan Karabağ Barış Anlaşması'na göre tam ateşkes sağlandı.
Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova'nın Amerika ve Fransa'nın Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nı gözden geçirme çabalarını engelleyeceğini vurguladı. El Cezire'ye göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Salı günü Fransa ve Amerika'nın Bakü ile Erivan arasındaki Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nı Ermenistan lehine değiştirmeye yönelik eylemleri konusunda uyarıda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde barış için yapılan anlaşmanın Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin bölgede çalışma fırsatı sağladığını bildirip, diğer Birleşmiş Milletler kurumlarını da bölgedeki insani girişimlere katılmaya çağırdı. Lavrov ayrıca Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın bölgedeki insani meseleler için yararlı olduğunu belirterek, bunun Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin Dağlık Karabağ'da çalışması için daha fazla fırsat sağlayacağını söyledi. Geçen hafta Salı günü Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Cumhuriyetleri Dağlık Karabağ bölgesinde çatışmayı sona erdirmek için ateşkes anlaşması yaptığını duyurdu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulan Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi. Azerbaycan tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda salt çoğunlukla kabul edildi ve resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Tezkerenin kabulünün ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerinde ateşkes sürecini izlemeye alacak.
Yemenli kaynaklar Yemen'in güney eyaleti Abin'de Türkiye ve El-Kaide teröristlerinin faaliyetlerinin arttığını bildirdi. 26 Eylül internet sitesinin salı günkü haberine göre Yemenli kaynaklar Türkiye'nin Aben vilayetinde istifa eden Suudi Arabistan'a bağlı hükümeti ve İhvan lehine harekete geçtiğini ve Birleşik Arap Emirliği destekli Güney Geçiş Konseyi pozisyonlarına saldırılar düzenlendiğini duyurdular. Bu rapora göre Türk insansız hava araçları son günlerde Abin ilindeki çatışma bölgelerinde de uçtu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve 65 yaş üstüne getirilen kriterleriyle ilgili şu ifadelerde bulundu. Buna göre hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10 ila 20 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim, öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma saatleri 10 ila 20 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
Filistin Özel Teşkilatı Adalet Bakanı, Siyonist yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren firmalar ve bu projeleri destekleyen Arap ülkelerine yönelik şikayet ettiklerini açıkladı. El Kudüs El Arabi gazetesine göre Filistin Yönetimi Adalet Bakanı Muhammed El Şella'da salı günü bakanlığın Siyonist yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren yabancı şirketleri adli süreçle kovalama görevi olduğunu söyledi. Filistin Yönetimi Adalet Bakanı Siyonist yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren firmalar ile ürünlerini destekleyen Arap ülkelerine yönelik şikayetin Filistin'in Birleşmiş Milletler üyesi olmayan bir ülke olarak kabulünün tamamlanması ve Filistin topraklarında yargı yetkisi kavramının güçlendirmek için yapıldığını belirtti.
Suriye ordusunun hava savunma birlikleri çarşamba sabahı Siyonist rejim tarafından Suriye'nin başkenti Şam'a roket saldırısına karşılık verdi. Suriye'nin resmi sana haber ajansı Suriye ordusunun hava savunmasının başkent Şam üzerinde çok sayıda füzeyi imha ettiğini bildirdi.
Amerika Savunma Bakanlığı kayyumu bazı terörist Amerika birliklerinin Irak ve Afganistan'dan çekildiğini duyurdu. Amerika Savunma Bakanı kayyumu bazı terörist Amerika birliklerinin Irak ve Afganistan'dan çekildiğini duyurdu. Bu habere göre Christopher Miller salı akşamı düzenlediği basın toplantısında Amerika birliklerinin bir kısmının Irak ve Afganistan'dan ayrılacağını duyurdu. Miller, Irak'taki Amerika askerlerinin sayısı 3200'den 2500'e düşürülecek dedi. Şu anda Afganistan'da 4500 Amerika askeri var.
Pensilvanya Yüksek Mahkemesi Donald Trump'ın seçim ekibinin eyalet oylama sürecinde sahtekarlığa karşı şikayetini reddetti. İrna'ya göre CBS'in aktardığına esasen mahkeme salı günü yaptığı açıklamada Philadelphia'daki cumhuriyetçi gözlemcilerin oy sayımını izlemek için yeterli fırsatı olduğuna karar verdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki ilk yorumumuz, insan hakları ihlalcilerinin İran'a karşı insan hakları kararı çıkarmaları başlığını taşıyor. Bazı ülkelerin İran aleyhindeki uydurma iddialara dayanarak insan hakları kararı çıkarma çabaları yinelenen bir durum haline gelmiştir. Bu konudaki son hamle, Kanada'nın İran İslam Cumhuriyeti aleyhine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3. Komitesine sunduğu bir karardır. İran Yargısı'nın İnsan Hakları Kurmayı Sekreteri Ali Bagheri Keni ise bu kararı reddetti. Bu kararda payı bulunanlar, elleri binlerce İranlının kanına bulanmış veya İran halkına karşı yasa dışı ve acımasız Amerika yaptırımlarını uygulayan terörist grupları çeşitli şekillerde destekleyen ülkelerden olmuştur. Bu kararın temel dayanağı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin İran'daki insan hakları durumuna ilişkin raporudur. Bu bağlamda Bagheri Keni Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin İran'da uyuşturucu kaçakçılığının cezalandırılmasını eleştirdiğine dikkat çekerken raporunda 4000 kişinin şehit olmasından ve 12000 İran askerinin yaralanmasından bahsetmediğini, Amerika rejiminin yaptırımlarının İran halkının yaşam koşulları üzerindeki rolünü göz ardı etmesi yüzünden Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini eleştirdi. Görünüşe göre Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki siyasi sakıncalar da insan hakları gerçeklerinin ifade edilmesini engelliyor. Bagheri Keni şöyle diyor: geçen yıl 222 Yemenli çocuğun Suudi Arabistan tarafından öldürülmesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bu rejimin adını hiçbir insan hakları ihlalcisi ve çocuk katili, çocuk haklarını ihlal eden devletler listesine almadı. Bu sözde insan hakları savunucuları kendi ülkelerindeki protestoculara karşı ayrımcılık yapıp ciddi şekilde onları bastırırken dini değerlere ve kutsallıklara hakaret ediyor, diğer ülkelere karşı açıklamalar ve kararlar yayınlıyor. Müslümanlara yönelik zulüm ve Avrupa Birliği sınırları içinde göçmenlere yönelik baskılara hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğünü bahane ederek hakarette bulunuyordur. İran'a karşı insan hakları kararının başlatıcısı olan Kanada bu sahte iddiacılardan biridir. Kanada, Siyonist saldırganlığın milyonlarca kurbanının kaderini görmezden gelerek ve korsan İsrail rejimini desteklerken İran karşıtı girişimlerini sürdürmektedir. Kanada İran'ı insan hakları ihlalleriyle suçlarken zaten Kanada'da yerli kadınlar ayrımcılığa maruz kalıyor ve ülkede kaybolan binlerce yerli kadının kaderi bir sır olarak kalıyor. İran'a karşı insan hakları kararının kurucuları aslında ilaç yaptırımlarının kelebek hastalığı olan çocukların ilaçsızlıktan hayatlarını kaybetmesi ve yüz binlerce İranlının ithalatı yasaklanan tıbbi cihazlar ve ilaçların yokluğu yüzünden ölmesinin başlıca failleridirler. Bu eğilimler insan hakları meselesini nasıl ele aldıklarının hangi ülkenin suçlandığına bağlı olarak tutum sergilediklerini gösteriyor. Uluslararası insan hakları uzmanı Mir Kazım Momeni şöyle düşünüyor: Batı'nın bakış açısına göre insan hakları sadece Batı'ya düşman ve muhalif ülkelere baskı yapmak ve onlara karşı koymak için kullanılabilecek siyasi bir araçtır. Batı insan haklarını gerçekten savunmaya çalışmıyor. Bunu kesin olarak söylemek mümkün. Gerçek şu ki çıkarcı siyasi görüşler batılı insan hakları örgütlerini ve insan haklarını savunmak için yaratılan kurumları gerçek doğasından yoksun bırakmıştır. İğrenç suçları görmezden gelen ve en büyük insan hakları ihlalcilerinden biri haline gelen batı dünyası insan haklarının destekçisi olduğunu iddia edemez ve diğer ülkelere garazkar içerikli kararlar çıkartamaz.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Birleşik Arap Emirlikleri'nin İslami hukukunda kapsamlı değişiklikler yapması konusu etrafında. Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti İslami sınırları göz ardı ederek yeni bir kararla ülkedeki kişisel özgürlükleri güçlendirdiğini iddia etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi haberi ajansı ülkedeki bazı İslami yasalarda evli olmayan çiftlerin birlikte yaşamasına izin veren, alkol içme kısıtlamalarını ve namus cinayetlerini azaltan kapsamlı değişiklikleri açıkladı. Resmi Birleşik Arap Emirlikleri haber ajansı bu girişimin Birleşik Arap Emirlik'te hoşgörü ilkelerini güçlendirme ve kadın haklarını korumaya amaçladığını iddia etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı şey açık bir paradoks içeriyor. Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti bunu bireysel özgürlükleri arttırma bahanesiyle yapıyor, ancak siyasi sistemi yarı otoriterdir. Bireysel özgürlükler ve hoşgörü ise liberal politik sistemlerde daha anlamlıdır. Liberal sistemlerde siyasal katılım ve halkın siyasal hakları çok önemlidir. İktidar seçkinlerinin rotasyonu söz konusudur. Hükümetler esas olarak her 4 yıldan bir değişir ve ekonomik olarak hükümetler ülkenin ekonomik kaynaklarının çoğuna sahip değildir ve vergiler hükümet gelirlerinin önemli bir parçasıdır. Birleşik Arap Emirlikleri ilk olarak siyasi katılım ve ülkedeki insanların hakları için bir anlam ifade etmeyen yarı otoriter bir hükümete sahipken, ikincisi ise güç Al-Nahyan ailesi tek elinde bulunuyor. Sadece bu değil, insanların yöneticilerini değiştirmede hiçbir rolü de yoktur. Temelde hükümetler nadiren değişir. Ekonomik olarak kaynaklar devlete aittir ve hükümet rant geliriyle yönetilir. Bu bariz özellikler ve gerçekler göz önüne alındığında kişisel özgürlükler meselesi ve Birleşik Arap Emirlikleri hükümet tarafından İslam hukukunun yürürlükten kaldırılmasının sözde kadın hakları ve hoşgörü çerçevesinde meşrulaştırılmaya çalışılması sadece bir iddiadır. Görünüşe göre Birleşik Arap Emirlikleri'nde İslami düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması bağlamında yapılanlar uluslararası siyonizmin Birleşik Arap Emirlikleri'nin güç yapısını etkileyerek bu İslam ülkesinde yürüttüğü bir projeye işaret ediyor. Bu proje gösteriyor ki geçen Eylül ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin siyonist rejimle ilişkilerinin normalleşmesi meselesi sadece siyasi ve güvenlik boyutlara değil, kültürel ve kimlik boyutlarına da sahiptir. Hatta bu boyutların siyasi ve güvenlik boyutlarından daha önemli olduğu bile söylenebilir. Geçen Eylül ayında Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmek için bir anlaşmanın imzalanmasının ardından İsrailli şehir mimarları tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir cami inşa edildiğine, Birleşik Arap Emirliği'nde İsrail hastanelerinin kurulduğuna ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir İsrail kadın modelinin varlığına dair haberler geldi. Pratikte bu eylemler Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki İslami normları ayaklar altına alıyor ve Abraham Anlaşması'nın önemli gizli hedefleri olduğunu gösteriyor. Görünen o ki uluslararası siyonizmin en önemli amacı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki İslami kimliği dinsizleştirmek ve zayıflatmaktır. Uluslararası siyonizm Birleşik Arap Emirlikleri'nin sosyal imajını temelden değiştirmeye çalışıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah yorumumuzun sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Haziran 1399, Hicri Kameri 2 Rebiüssani 1442 ve 18 Kasım 2020 Çarşamba. 7 yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Haziran 1392'de El-Kaide terör örgütünün kolu Suudi asıllı Macid el-Macid ele başlığındaki Abdullah Azam tekfirci terör örgütü İran'ın Beyrut'taki büyükelçiliğine saldırdı. Bu kör terör saldırısında başta İran'ın Lübnan'daki kültür ataşesi Hüccetül İslam İbrahim Ensari olmak üzere 23 kişi şehit düşerken 160'tan fazla insan da yaralandı. ...26 yıl önce bugün... Hicri Şemsi 28 Haziran 1373'te ünlü Müslüman düşünür Allame Şeyh Muhammed Cevat Şerri vefat etti. Hicri Şemsi 1291'de Lübnan'ın Sur kentinde dünyaya gelen Şeyh Muhammed Cevat Şerri, Kutsal Necef ve Eşrif'teki İlmiye Havzası'na gitti ve Ayetullah Ebul Hasan İsfahani, Muhammed Hüseyin Garavi İsfahani, Mirza-i Naini gibi hocalardan dersler aldı. Yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Rebiüsani 1327'de İranlı alim ve mücadeleci Ayetullah Ali Fumeni Reşti şehit düştü. Hicri Kameri 1268'de İran'ın kuzeyindeki Reşt kentinde dünyaya gelen Ayetullah Ali Fumeni Reşti, İslami ilimler başlangıcını babası ve kentteki diğer bazı alimlerden öğrendi. 20 yaşında bilgilerini arttırmak için Kerbela ve ardından Necef ve Eşref'e giden Ayetullah Ali Fumeni Reşti fıkıh ve felsefede doruğa çıktı ve içtihat makamına ulaştı. ...89 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Rebiüsani 1353'te İranlı ünlü alim Ayetullah Seyyid Musa Zerabadi Kazvini vefat etti. Hicri Kameri 1294'te İran'ın Kazvin kentinde dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Musa Zerabadi Kazvini İslami ilimleri öğrenmeye başladı. Bu önde gelen din alimi Meşrutu Hareketi sırasında ilk başta bu hareket taraftarı idi. Ancak meşruta talepleri arasında bir takım sapkınlıkların ortaya çıkması üzerine bu hareketten ayrıldı. ...181 yıl önce bugün 18 Kasım 1839 yılında Abdülkadir bin Muhyiddin liderliğindeki Cezayir devrimcilerinin Fransız sömürüsü aleyhindeki kıyamlarının ikinci aşaması başladı. Fransa 1830 yılında Cezayir'i işgal etmek amacıyla bu ülkeye saldırdı fakat 50 bin kişilik bir güce sahip olan Emir Abdülkadir 1847 yılına kadar tam 17 yıl Fransız işgalciler karşısında amansız bir mücadele vermeye başarmışlardı. Ancak yenildi ve esir düştü. Yaklaşık 100 yıl sonra Cezayir halkının işgalci Fransızlara karşı mücadelesi başladı ve ülke 1962'de bağımsızlığa kavuştu. ...233 yıl önce bugün 18 Kasım 1787'de Fransız ressam ve mucit ve fizikçi Louis Daguerre dünyaya geldi. Daguerre 1839'da fotoğraf makinesini icat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Krizi aşmak için demokrasi ve hukuk diyen AKP iktidarı soruşturma ve yasaklara çabuk döndü.
Star.
Yunanistan'dan F-35 talebi az kullanılmış da olur.
Karar.
Joe Biden'dan korkutan Trump açıklaması, çok fazla insan ölebilir.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 16 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde "Değişim gerekiyorsa ben yaparım" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türk tipi partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bugüne kadar en iyi anlatan cümle, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı geçen hafta partisinin grup toplantısında söylediği "Yeni yönetim sistemimizde değişim gerekiyorsa bunun yerini ve zamanını milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler" cümlesi oldu diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yaşanan son olayların Türkiye'de bir yönetim krizinin olduğunu gösterdiğini söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bu sistemde bir kural, müzakere ya da muhalefete diyalog ortamı yok. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararları var. Sayın Cumhurbaşkanı tek başına karar veriyor, tek başına kararlarını değiştirebiliyor" diye durumu özetliyor. Buna bir de istişare ve meşveret edilmediğini eklemek lazım. Bu ifadelerden sonra yeni sisteme tek adam sistemi denilmesine çok kızan hükümet yetkilileri ve partili medya mensupları bundan sonra bu sözü söyleyenlere artık ne kızmaya ne de eleştirmeye hakları kalmış oldu. Karadeniz'de dereler üzerine yapılan hidroelektrik santrallerinin kurulması ve maden aramaları neticesinde hep tabiat katliamları yapıldığı haberlerini hep görüyoruz. Ama bunlardan bir türlü vazgeçilmez. Geçen hafta 2 gün çalışan mecliste bu konuda bir araştırma önergesi verildi. İyi Parti adına konuşan Trabzon milletvekili Hüseyin Örs yapılan bu uygulamaları eleştirdi ve "Artvin'in üstü altından daha değerlidir" dedi. AKP adına konuşan Muhammed Balta ise Örs'ün konuşmasını eleştirirken, "Hüseyin Bey konuşuyor, orası çok yağmurlu bir bölgedir. Siyanür havuzu yağmur yağarsa taşar" diyor. "Ya buna kargalar güler" deyince iki vekil arasında karga gülmesi tartışması yaşandı. Örs'ün madencisi, diğeri öbürü kim varsa bizim Karadeniz'den elini çeksinler. "Yeşilimiz, denizimiz, mavimiz ayakta dursun" sözüne AKP Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, "Maden çıkartmayalım mı?" diye cevap verdi. "Örs, şu Karadeniz'i rahat bırakın" şeklinde mukabele etti. Muhalefetin verdiği önerge reddedilse de Örs'ün "Karadeniz'den elinizi çekin" sözü hafızalarda kaldı. Tabiat katliamı birçok olaya sebep oluyorsa oturup 1000 kere düşünmek gerekmez mi?
Remzi Özdemir 16 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Faiz çare olacak mı?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye 19 Kasım'da yapılacak olan Merkez Bankası toplantısına odaklandı. Merkez Bankası'nın faiz arttıracağı yönündeki beklenti
borsanın rekor üstüne rekor kırmasına, doların ise oldukça sert düşüşüne neden oldu. Gelelim en önemli soruya. Merkez Bankası 19 Kasım'da ne kadar faiz arttıracak ve ekonominin düzelmesine fayda sağlayacak mı? Diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Faiz artışı dövizi frenlemek için her zaman geçerli bir silahtır. Nitekim konuşulması bile etkili oldu. Merkez Bankası'nın piyasayı tatmin edecek faiz artışı oranı en az 400 baz puan olmalı. Eğer 400 puanın altı olursa piyasa bunu beğenmeyecek ve döviz yeniden yükselmeye başlayabilir. Merkez Bankası'nın son yıllarda siyasetin etkisiyle yaptığı seri hatalar durumu buraya getirdi. Şimdi artık bütün dünya Merkez Bankası'nın elini görüyor ve kasanın tam takır, boş olduğunu biliyor. Merkez Bankası çaresiz piyasanın istediğini verecek. Bu aynı zamanda AKP'nin gururunun da kırılması olacak. Piyasayla inatlaşan bir yönetim sonunda çaresizlikle istenileni yapmış olacak. Cumhurbaşkanı bu şantaja ne kadar boyun eğecek bilinmez. Tüm bunları bir kenara bırakıp bir başka soruya yanıt arayalım. Merkez Bankası 19 Kasım'da bırakın 400 baz puanı 600 bile arttırsa ekonomi için çözüm olacak mı? Kesinlikle hayır. Faiz artışı çift taraflı bıçak gibi. Bir yandan tedavi ederken diğer yandan da ana damarlarına yani üretimine zarar veriyor. Faizlerin yükselmesiyle sanayi ve özellikle de KOBİ büyük darbe alır. Dolayısıyla zaten üretemeyen Türkiye büsbütün darbe almış olur. Merkez Bankası geçmişte de faiz arttırdı ama Ziraat Bankası çiftçiyi, Halk Bankası ise KOBİ'yi destekledi. Zaten Ziraat Bankası hep Çiftçi Bankası olarak bilinirdi. Halk Bankası da esnafın bankası. Bugün ne oldu? Ziraat Bankası'na bakıyoruz. Dev medya şirketi satın almalarına, AVM'lerin yapımına kredi veriyor. Yine Esnaf Bankası Halk ise konut kredileri için rakipsiz hale geldi. Ortada sadece tek bir yanlış yok. Yüzlerce yanlış var. Türkiye nasıl bir günde buraya gelmediyse düzelmesi de öyle bir günde, bir ayda ve hatta bir yılda olmayacaktır. AKP bu düzeltmeyi yapabilecek kadroya sahip değil. Son atamalara baktığımızda hep aynı kişileri görüyoruz. Yıllardır yanlış politikaları sürdüren ve altına imza atanlarla ülke ekonomik krizden çıkmaz.
Akın Aydın 16 Kasım tarihli Yeni Mesaj gazetesinde doların düşmesi sizi aldatmasın başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AKP hükümetlerinin en iyi icraatı nedir diye sorulsa ilk cevabım fatura kesmektir olur. 18 yıldır her başarısızlıklarına attıkları ve bedeli çok ağır adımlara fatura kestiler. Bugünlerde ise tam tersi bir durum yaşanıyor. Başta CHP olmak üzere meclisteki diğer partiler ve AKP'nin uzantıları ortadaki koskoca ekonomik enkazı Berat Albayrak'a fatura ediyor. Emin olun AKP bile bin bir dereden su getirmesine rağmen ortadaki ekonomik enkazı böylesine aklayamazdı. Sayın Erdoğan muhalefete yine borçlandı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu nasıl bir siyasi görgüsüzlüktür? Ben anlamadım. Evet, Berat Albayrak görev yaptığı dönem boyunca yaptığı açıklamalarla, aldığı kararlarla, verdiği örneklerle çok tartışıldı, tepkiler aldı. Doğrudur ama enkazın sahibi Berat Albayrak değildir. Berat Bey sadece bu öğütücü sistemde küçük bir parçadır. dolar ve avronun düşüşüne bakarak evet o sorumludur derseniz vatandaşın sosyal medyadaki yorumlarını okumanızı tavsiye ederim. Vatandaş diyor ki damadın istifasıyla dolar düşüyorsa 8 ila 10 bakanın istifa etmesiyle bu iş düzelir. 1 dolar eşittir 1 TL olur. Hatta hangi bakanın kura ne kadar etki edeceği bile yazılmış. Doğru mu? O mantığa göre doğru ama ekonomik gerçek ve gerekçelere göre yanlış, hatta kabul edilemez. Peki ekonomimizin enkaz haline gelmesinin mesulü kimdir? Ekonomi sadece faiz, döviz, enflasyon ve büyüme rakamlarıyla yönetilmez. Ekonomi toplumsal uyuşma ve düzenin kısaca sosyal devlet anlayışının bir sonucudur. Keyfi yargılamalar, kayırmacılık ve toplumsal ayrışmanın olduğu bir yerde iyi ekonomiden zaten bahsedilemez. Sistemler, fikirler, düşünceler cansızdır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'de yabancılara konut satışına itiraz edilmesi.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'de yabancılara konut satışına yapılan itirazları ele aldığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Koronavirüs pandemisi başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeyi etkisi altına aldığı bir sırada Türkiye'nin turizm sektörünü de ciddi bir şekilde etkiledi. Turizm sektörü Türkiye devleti ve milletinin önemli gelir sektörlerinden biriydi ve bu ülkenin gelirlerinin önemli bir bölümünü karşılıyordu. Koronavirüs salgını şartlarında ise Türkiye devleti başka ülkelerin vatandaşlarına konut ve arsa satışı ve tapularını vermekle turizm sektörünün etkilenmesinden kaynaklanan maddi zararların bir bölümünü telafi etmeye başladı.
Türkiye'nin Fuzul İnşaat Grubu'nun yayımladığı rapora göre 2003 ile 2017 yılları arasında kalan dönemde yabancı uyruklular Türkiye'de en az 42 milyar dolar değerinde konut satın aldılar. Yine aynı rapora göre Türkiye'de emlak satışı 2013 yılında çıkarılan yeni emlak ve arazi kanunundan sonra ivme kazandı. Bu bağlamda Türkiye yönetimi 2023 yılı için belirlenen UFKON çerçevesinde öngörülen 20 milyar dolarlık hedefe ulaşabilmek için çabalarını aralıksız sürdüreceğini açıkladı.
Bu yasa çıkarılmadan önce Türkiye'de konut satın alan yabancılar sadece bu ülkede ikamet izninden yararlanabiliyordu. Gerçi bu hak ancak alıcı satın aldığı konutunun sahibi olduğu sürece geçerliydi. Yine Türkiye'de konut satın alan ve ikamet hakkından yararlanan yabancılar her yıl bu izni uzatmaları gerekiyordu. Ancak şimdi yeni kanunla birlikte yabancı uyruklular Türkiye'de 250 bin dolar ve üzerinde değeri olan konut satın aldıkları takdirde Türkiye vatandaşı olabiliyor ve Türkiye pasaportunu kazanıyor. Bu yasa çıkarıldıktan sonra son 2 yılda Türkiye'de yabancılara konut satışında büyük artış yaşandı.
Türkiye'nin Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Konut Uzmanı Fatih Ergüven, konuyla ilgili Anadolu Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şöyle dedi. Alıcıların alım gücü geçmiş yıllara oranla çok yüksek. Avrupalıların Türkiye'ye emlak alımında görülmemiş bir artış yaşanıyor. Döviz kurlarında yaşanan artış bu sürecin temel sebeplerinden biridir. Avrupa'da koronavirüs pandemisi sırasında sağlık sektörü çökerken bizde böyle bir sorun olmadı.
Türkiye'de yabancıların emlak alımı Türkiye devletine gelir kaynağı olmakla beraber bu ülkede emlak satın alanlar için de büyük ve önemli getirileri söz konusudur. Bu bağlamda başta Türkiye'nin komşu ülkelerinin vatandaşları olmak üzere yabancı uyruklular özel şartlardan faydalanıyor. Gerçekte Türkiye'de ne zaman ciddi bir sıkıntı ortaya çıkacak olursa yabancı uyruklular hemen ülkelerine geri dönebilir. Ama yine de Türkiye'de konut alımı meziyetlerinin yanı sıra yabancı uyruklu alıcılar için bazı tehlikeleri de beraberinde getirdiği anlaşılıyor.
Gerçekte Türkiye yönetimi son yıllarda dış politikalarında oldukça maceracı politikaları izlemeye başladı ve Irak ve Suriye topraklarına saldırmak ve Libya'ya ve Doğu Akdeniz bölgesinde Kıbrıs Adası'na asker göndermekle şimdi askerlik hizmetini yürütecek genç insan gücüne ihtiyaç duyuyor. Buna göre Türkiye vatandaşlarına geçen yabancı uyrukluların karşı karşıya kalacağı tehlikelerden biri askerlik hizmetine çağrılmaları olacaktır. Yine Türkiye vatandaşlığına geçen yabancı uyrukluların bazı özel şartlarda vatandaşlıktan çıkarılmaları için de bazı yasalar söz konusudur.
Gerçekte vatandaşı oldukları ülkede çeşitli sebeplerden ötürü askerlik hizmetini yapmayan veya eğitim bahanesiyle Türkiye vatandaşlığına geçen yabancı uyrukluların gelecekte bu ülkede bazı sıkıntılarla karşılaşabilecekleri anlaşılıyor. Bu bağlamda Ankara'da konut alımında halkın güvendiği biri olan emlakçılardan biri İrna'ya vardı demişti, şöyle diyor. Bu süreçte çok önemli bir nokta söz konusudur ki o da bugün tüm yatırımcılar ve alıcıların başka ülkelerde yatırımlarını tehdit eden meselelerden biri yasaların değişmesidir. Bu yüzden emlak ve özellikle konut alıcıları başka ülkelerin piyasalarına girerken daha çok temkinli davranıyor ve buna göre mevcut riskleri kabul ederek başka ülkelerde emlak ve konut satın alıyor. Zira her devlet bazı güvenlik sakıncaları ve çıkarlarını gözeterek gelecekte yasaları asla alıcıların lehine olmayacak şekilde değiştirebilir.
Türkiye'de yabancılara konut satışı yolu bazı sahtekarlara açtığı gözleniyor. Nitekim son yıllarda bu bağlamda birçok sahtekarlık yapıldı. Örneğin bir konutun birden fazla alıcıya satılması, satılmaması gereken konutların satılması, satılan konutun piyasa değerinin çok üstünde satılması gibi durumlar söz konusu olduğunu anlaşılıyor.
konut piyasaları uzmanı Mehdi Ravan Şadniya bu konuda şöyle diyor. Yabancılara emlak satışının iktisadi zararlarından biri emlak piyasalarında rantçılığı tırmandırmaktır. Yine para aklama konusu da mevzu bahistir. Bu konuda başka ülkelerin deneyimlerinden yararlanmak mümkün. Örneğin Türkiye yönetimi yabancılara Türkiye pasaportu vermek için asgari yatırım olarak 250 bin doları belirlemiş. Ayrıca alıcıları satın aldıkları konutu 3 yıl boyunca satmaktan men etmiştir.
Bu şartlarda görünen o ki Türkiye yönetimi bir nebze olsun iş sorunlarından kurtulmuş ve turizm sektöründe kaybettiği gelirlere yabancılara emlak satışı ve hatta vatandaşlık hakkı tanımak gibi yollardan telafi etmeye başlamışken, şimdi yabancı uyruklulların zararına olacak bazı yasa değişikliklerine gitmek istiyor. Bu baramda ve ilk tepki olarak da Türkiye parlamentosunda Hatay milletvekillerinden Suzan Şahin, ülkenin milli servetinin bir parçası sayılan emlak ve konut satışına itiraz etmiştir.
Türkiye Meclisi'nin milletvekillerinden Suzan Şahin, ülkesinin milli servetinin bir parçası olan konutların yabancılara satışına itirazda bulundu. Suzan Şahin, son 5 yılda Türkiye'de 127 bin konutun yabancı uyruklulara satıldığını belirterek, Osmanlı Devleti'nin çöküş nedenlerinden birinin ülke topraklarını yabancılara satmak olduğunu vurguladı. Şahin, bir tek 2019 yılında yabancıların Türkiye'de 45 bin konut satın aldığını ifade etti. Şahin, birçok ülkede yabancılara konut satışın tehlikeli bir durum telakki edildiğini ama maalesef Türkiye'de herhangi bir yabancı para karşılığında konut tapusuna sahip olduğunu kaydetti.
Türkiye'de yabancı uyruklulara konut satışını öngören yasa 2012 yılında onaylandı. Böylece yabancı uyruklulara bu ülkede konut alımı yolundaki yasal engel kalkmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2019 yılının ikinci çeyreğinde yabancılara konut satışında %58.5 artış kaydedildi.
Yine bu bağlamda Ankara yönetimi 2018 yılında Türkiye vatandaşlığına geçme şartlarını değiştirerek Türkiye'de en az 250 bin dolar değerinde konut satın alma veya 500 bin dolar yatırım yapma şartını belirledi. Bu yasa çıktıktan sonra Türkiye'de konut satışı ve bu ülkenin vatandaşlığına geçme sayısında büyük artış başladı. Ancak buna rağmen Türkiye parlamentosu cari yasayı değiştirdiği takdirde yabancı uyrukluların bazı sıkıntılarla karşılaşacağı anlaşılıyor. Nitekim Hatay milletvekili Suzan Şahin'in parlamentoda yaptığı itiraza bakıldığında Ankara yönetimi ilk adımda Türkiye'deki yabancı uyrukluları kısıtlama yönünde bazı yasalar çıkaracağından söz ediliyor.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'de yabancılara konut satışına itiraz edilmesi üzerine hazırladığımız programı dinlediniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Din ile ilgili sorular ve cevapları.
Değerli dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevapları isimli yeni programımızla huzurlarınızdayız.
Bu programda İslam dini ile ilgili en önemli soruları cevaplamaya çalışacağız. Şimdi hep birlikte programımızın 22. bölümünü dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde salih amellerin mükafatının katlanarak verilmesi ve hatta günahların hasenata çevrilmesiyle ilgili sorulara cevap vermek istiyoruz.
İslam dininde belirtildiği üzere Allah-u Teala günahların cezasını işlenen günaha uygun olarak verir. Ancak salih amellerin mükafatını birkaç kat arttırarak verir. Peki ama acaba bu uygulama günahkar kulu daha da cesaretlendirmez mi? Acaba bu uygulama ilahi adaletle bağdaşır mı? Acaba mükafatların mertebeleri arasındaki farklılıklar neye bağlıdır?
Kur'an-ı Kerim'de iyi amellerin mükafatı birkaç çeşit olarak beyan edilmiştir. Bazı ayetler iyi amelin mükafatını o amelin kendisinden daha iyi olarak açıklamış. Bazı ayetler her iyi amelin mükafatını o amelin 10 katı, bazı ayetler infak gibi iyi amellerin mükafatını o amelin 700 katı ve bazı ayetler de Kadir gecesindeki amellerin mükafatını 1000 katı zikretmiş, hatta bazı ayetler bazı ameller için sınırsız mükafattan söz etmiştir.
Yüce Allah'ın iyilere verdiği mükafat onun fazlının sonucudur. Şöyle ki en basit haliyle kim iyi bir amelde bulunursa ilahi fazlı sayesinde yaptığından çok daha iyisini bulacaktır. Ancak Allah-u Teala adil olduğundan ilahi adaleti gereği günahlara verdiği ceza ancak işlenen günah kadar olur. Yüce Allah Kasas suresinin 84. ayetinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Men ca'a bil haseneti felehu hayrun minha. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse o kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları kadar ceza görürler.
Kur'an-ı Kerim açıkça her günahın cezası işlenen günah kadar olduğunu, ancak hasene amelin mükafatının en az 10 kat olacağını buyurmuştur. Allah-u Teala En'am suresinin 160. ayetinde şöyle buyuruyor.
Men ca'a bil haseneti felehu aşru emthaliha. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
Kim Allah huzuruna iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.
Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 261. ayetinde Allah yolunda infakta bulunmanın mükafatını 700 kat şeklinde zikrederek şöyle buyurmakta.
مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم
Allah yolunda mallarını harcayanların örneği yedi başak bitiren bir tane gibidir ki Her başakta 100 tane vardır. Allah dilediğini kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir.
Sübhanallah, insanların iyi amellerine kat kat mükafat vermek üzere bazı özel günlerde bir gece ibadeti 1000 gece ibadet etmekten daha iyi sayıyor. Allah-u Teala Kadir suresinde Kadir gecesinde bir gece ibadetinin 1000 ay ibadet etmekten daha iyi ve daha üstün sayıyor ve surenin 3. ayetinde şöyle buyuruyor. Kadir gecesi 1000 aydan daha üstündür. Dolayısıyla bu gecede hayır amellerin mükafatı da 1000 kattır ve bu gecede günahların bağışlandığı melekler tarafından duyurulur. Evet, bu da Yüce Allah'ın mümin kullarına fazlı ve inayetiyle merhametidir. Nitekim Allah'ın rahmeti gazabından önce geldiğinden müminleri sürekli bağışlamak ve onları kurtarmak ister. Burada kulun bu altın fırsatı nasıl kullanacağı ise tamamen kendisine bağlıdır.
Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde ihsanda bulunan insanların mükafatı sınırsız olduğu zikredilmiştir. Gerçekte Yüce Allah hiç ölçmeden mükafat verir ki bu da onun mükafat verirken yüceliğini gösterir. Nitekim Allah-u Teala Gafir suresinin 40. ayetinde şöyle buyuruyor.
Men amile seyyiyeten felâ yücze illâ mitlehâ ve men amile sâlihan min zekerin ev unthâ ve huve mu'minun fe ulâike yedhulûnel cenneh. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ ف۪يهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ
Kim bir kötülük işlerse onun kadar ceza görür. Kim de kadın veya erkek mümin olarak faydalı bir iş yaparsa işte onlar cennete girecekler. Orada onlara hesapsız rızık verilecektir.
Kur'an-ı Kerim'in Zümer suresinin 10. ayetinde ise takvalı olan ve hayır işleri yapan insanların mükafatı hesapsız olduğu belirtiliyor. Bu ayette şöyle buyurulmaktadır.
قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذ۪ينَ أَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
Söyle, ey inanan kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah'ın yarattığı yeryüzü geniştir. Yalnız sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir.
Evet, sürekli iyilik ve ihsanda bulunan muttaki müminler için asla anlatılmayacak büyük mükafatlar vardır. Ve dünyevi ve uhrevi olmak üzere iki dünyada mükafatlar söz konusudur. Örneğin bunlar kâfirlerin yakalandığı cismi ve ruhi hastalıklardan korunur ve nefsi ve ruhu sağ salim olur. Yine bu insanlarda kalp perişanlığı yoktur. İyilik ve ihsanda bulunan mümin insanlar ahiret dünyasında da ebedi saadete kavuşur ve ilahi sonsuz nimetlerden yararlanır.
Allah-u Teala kullarına daha fazla mükafat vaat etmekle müminleri ve hatta günahkar kulları iyi amellerde bulunmaya teşvik eder. Bundan başka mükafatların mertebelerinin farklı oluşu, evvela Allah-u Teala'nın emrettiği ve mükafatını ayetlerde zikrettiği işlenen amele bağlıdır. İkincisi, bu ihtilaf ameli işleyenlerin ve en zor şartlarda ilahi emre boyun eğen insanların derecelerinin farklı oluşuna bağlıdır. Üçüncüsü, bu ihtilaf ameli işleyenlerin ihlas derecesine ve sarf ettikleri çabaların hacmine bağlıdır. Kuşkusuz iman her ne kadar güçlü olursa işlenen amelin mükafatı da o kadar fazla olur.
Öte yandan bazı hasene amellerin yerine getirilmesi, insanın işlediği bazı günahların Yüce Allah tarafından bağışlanmasına vesile olur. Ve bu da günahkar kulların içinde umut doğuran bir müjdedir. Kur'an-ı Kerim namaz ibadetini günahları silen iyi amellerden biri olarak beyan ediyor. Nitekim Hud suresinin 114. ayetinde şöyle okumaktayız. Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri, günahları giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.
Günahkar kullara verilen ve umutsuz kalplerde umut yaratan bir başka müjdeye gelince, eğer günahkar kulları büyük günahları terk edecek olursa, küçük günahlarının bağışlanması ve hatta onlar için huzurlu bir yer gözetilmesiyle ilgili bir müjdedir. Allah-u Teala Nisa suresinin 31. ayetinde şöyle buyurmakta. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız.
Biraz önce sözü edilen iki müjdeden daha da önemlisi, günahların yerine hasenat yazılmasıdır. Allah-u Teala Furkan suresinin 70. ayetinde bu konudan söz etmiş ve bunun şartını da işlenen günahtan pişmanlık duymak ve tevbe etmek ve salih amelle telafi etmek şeklinde ifade ederek şöyle buyurmuştur. Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah'ı onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Evet, Allah-u Teala lütuf ve merhametiyle günahları hasenata çevirir. İnsan tevbe ederek iman ettiğinde Allah-u Teala onun içindeki kötü amellerin izlerini siler ve hepsini hayır amellerin izlerine çevirir.
Şimdi burada akla gelebilecek soru, acaba Yüce Allah'ın günahları hasenata çevirmesinin günahkar kulları daha fazla günah işleme konusunda cesaretlendirip cesaretlendirmeyeceği sorusudur. Bu sorunun cevabında şöyle diyebiliriz. Mümin kul bu ilahi başarıya tevbe, iman ve salih amelle ulaşır. Yani bu başarıyı günahını salih amelle telafi etme çabasıyla elde eder. Nitekim Yüce Allah Necm suresinin 39. ayetinde insanın en büyük sermayesinin kendi çabası ve emeği olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.
İnsanların üzerinde durması gereken çabalardan biri günahtan pişmanlık duymak ve tevbe etmek ve günahını salih amelle telafi etmektir. Bu durum Yüce Allah katında büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla günahların Allah tarafından bağışlanması, günahkar kulun kendi içinde yaratacağı ve ilahi rahmetten yararlanabileceği bir kabiliyettir. Nitekim kul her ne kadar daha fazla günah işlemişse, tevbe etmesi ve ilahi kata geri dönmesi bir o kadar zor olur. Ancak günahlarından pişmanlık duyduğu ve salih amel için çaba harcamaya başladığı an, Allah-u Teala da onun elinden tutar ve rahmetinden yararlandırır.
Rahman Allah kullarına karşı lütuf ve merhamet konusunda son derece ele açıktır ve şartları kullarını ıslah olması için hazır hale getirir ve iyi amellerine birkaç kat mükafat verir. Ancak itaatsizliklere eşit düzeyde ceza verir ve kimseye zulmetmez. Bu arada günahları hasenata çevirmekte Allah'ın rahmetindendir ve günahkar kulları cesaretlendirmez. Zira ilahi af ancak kul tevbe edince ve iyi amellere yönelince söz konusu olur.
Değerli dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevaplar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
Dini talim ve terbiye alanında ancak amelle beraber olan ilme önem ve değer verilir. Nitekim İranlı büyük şair Saadi de amelsiz alimin balsız arıya benzetir ve böyle birinin hiçbir yararı dokunmadığı gibi hatta bazen başkalarına zarar da verebileceğini beyan eder. Dolayısıyla ilim ve amel birbirinden ayrılmayan iki sıfat ve fazilettir ve ikisi birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. İslami rivayetlere göre bilimini amel eden bilgedir ve eğer amel etmezse bilgi olamaz, hatta bazı ilimleri bilse bile. İmam Ali aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor. İlim amelle eş ve beraberdir. İlmin meyvesi onu uygulamaktır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerinin özetleriyle karşınızdayız. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran milletinin ekonomik savaştaki direnişi sonuç vermiştir dedi. 75 Amerikalı milletvekili Hazine Bakanı ve Dışişleri Bakanı Pompeo'ya yazdığı bir mektupta koronavirüsü salgını sırasında İran ve diğer ülkelere yönelik yaptırımların hafifletilmesi çağrısında bulundu. İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin herhangi bir maceracılığı önlemek veya maceracı girişime cevap vermek için askeri güç kullanma yeteneğine sahip olduğunu vurguladı. Tahran'daki İtalyan Büyükelçisi, Kanada'nın çıkarlarının koruyucusu olarak İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Kanada hükümetinin İran vatandaşlarına yönelik insan hakları ihlalleri konusunda bilgilendirildi. İran Gümrük Sözcüsü, İran'ın son 7 ayda Afrika kıtasıyla yaptığı ticaretin değerini 180.432.161 dolar olarak açıkladı. Ve İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti ortak tarihi, kültürel ve dini kökleri iki ülkenin sınırlarını sonsuza kadar barış ve dostluk sınırlarına çevirdi, dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerinin özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.